Ulu Çınar'ın Gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın Gölgesinde daha birlikteyiz. Geçen haftalarda 4 programdır değerli dinleyiciler Çanakkale'yi anlatıyoruz. Bu haftada inşallah Çanakkale'yi bitirmek mümkün olmamakla beraber Hitam-ı Misk olarak son bölümü sizlere arz etmeye çalışacağım. Kıymetli dinleyiciler, hatırlarsanız geçen haftalarda Mehmetçiğin hangi şartlarda savaştığını, yokluklar içerisinde mücadele vermek zorunda kaldığını, kursağına bir lokma ekmek koymakta zorlandığından bahsetmiştik. Aslında bu yokluklar o kadar da önemli değildir. Çünkü zaten Anadolu insanı yıllardır yokluklar içindedir. Ve artık yokluklarla arkadaş olmuştur. O Çanakkale'ye gönderdiği evlatlarını da darı kozalağını öğütüp yaptığı ekmeklerle büyütmüştür. Niye büyütmüştür? Vatanı uğruna, mukaddesleri uğruna kurban olsunlar diye büyütmüştür. Cepheye gönderirken de kurbanlık koyunlar gibi kınalayıp öyle göndermiştir. İşte aziz dinleyiciler, Çanakkale Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken o kınalı kuzulardan bir tanesi yolunu şaşırıp İngilizlerin karargahına düşer. İngilizler bu Mehmetçiğimizi alıp kendi mevzilerine götürürler. Orada kuş sütünden başka her şey vardır. Çikolatadan tutun, kahveye, şekere, pirince ve yağa kadar. Kısaca bizim o günlerde milletçe kıtlığını çektiğimiz her şey vardır. Kendilerince günlerdir kursağından doğru dürüst lokma geçmemiş bu Anadolu çocuğunu ayartmanın tam zamanıdır. Hemen bir tercüman çağırtıp konuşurlar. Görüyorsun derler, burada her şey var, arkadaşlarını da getir, savaşın sonuna kadar artık ne yaralanmak var ne de ölmek. Yarın barış olunca sapasağlam da köyüne dönersin. Adının peygamberinin aleyhissalatü vesselamdan alan Aziz Mehmetçiğimizin verdiği şu karşılık, yüzyıllar boyunca zaferden zafere koşan askerimizin başarısının ardında yatan maneviyatının sağlamlığını tek başına ispatlayacak muhteşemliktedir. Diyor ki Aziz Mehmetçik bu teklif üzerine, biz buraya yemek yemeye gelmedik, biz buraya dövüşmeye geldik diyecektir. Aziz dinleyiciler, Çanakkale'de yaşanan sıkıntılar sadece açlık ve malzeme azlığı değildir. Bunun kadar önemli bir mesele savaştaki hastalıklar ve yaralanmalardır. Gece gündüz süren savaşlar boyunca her iki taraftan da 2 gün, 3 gün, 4 gün hiç uyumadan insan takatının üzerinde vuruşmalar gerçekleşiyordu. 1,5-2 saat süren bir süngü muharebesinde bile 10-15 bin yaralı olabiliyor, bazen süngü muharebesi 5-6 saat aralıksız sürebiliyordu. Küçük yaralar hemen orada sarılıyor ama ağır yaralar her bölümün pansumancısı, sıhhiyecisi ve sedyecileri tarafından en yakın revire getiriliyordu. Vadileri dolduran binlerce yaralı hiç müdahale yapılmadan saatlerce, bazen günlerce burada bekletiliyordu. Son derece inişli çıkışlı olan savaş yerlerinden binlerce kişiyi sedyelerle sargı mahallerine taşımak gerçekten çok zor oluyordu. Doğal olarak çıplak vadilerde yaralılar Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında başını sokabilecekleri bir çalı dibine yatırırlarsa kendilerini çok bahtiyar kabul ediyorlardı. Çoğu kez yaralılara iple veya giysiden yırtılan bir bezle sıkılmış ya da kanama dinsin diye mermi deliğine bez, ot, hatta toprak sokulu olarak orada bırakılıyor. Kavurucu sıcak altında milyonlarca sinek bu yaralara üşüşüyor ve kurt atıyordu. Yaralıların pek çoğu tedavi görmeden burada şehit olup gidiyorlardı. Sıhhiyeciler yarasından dolayı kurtulması mümkün olmayanları oldukları yerde bırakıp kurtarabileceklerine umduklarını alıp götürüyorlardı. Pansuman yerlerinde her muharebe sonrası büyük yığılmalar oluyordu. Sargı mahallesine gelen binlerce Mehmetçik tedavi için sıra bekliyor. Bazen tedavi sırası gelmeden kan kaybından şehit oluyorlardı. Sargı mahallinde genellikle ilk tedaviler yapılabiliyordu. Ölecek olanlarla pek uğraşılmıyor. Sağlığa kavuşacağı umulan askerler yaraları sarılıp bir yol güzergahına çıkartılıyordu. Yaralıların büyük bir kısmı Akdere ve Akbaş mevkilerinde bulunan dağıtım yerlerine getiriliyordu. Buradan cephane getiren gemiler veya hastane haline getirilmiş gemilerle memleket içinde kurulmuş olan yüzlerce hastaneye gönderiliyorlardı. Bu hastanelerde tedavi olan yüz binlerce yaralıdan 42 bin tanesi iyileştikten sonra tekrar geri cepheye dönmüştür. Bir anda başta İstanbul olmak üzere memleketin her yanı yaralılarla doluverdi. Her yerde hava değişimi için dönen yaralı ve hasta askerler görülmeye başlandı. Yüzlerce koltuk değnekli, ayağını, kolunu, gözünü kaybetmiş yüz binlerce Mehmetçik ülkenin en önemli meselelerinden biri oldu. Vücutlarına saplı demir parçalarıyla ömürlerinin sonuna kadar yaşadılar bu aziz Mehmetçikler. Kıymetli dinleyiciler, İstanbul yaralı ve hasta Mehmetçiklerle dolup taşınca İstanbul'un zengin ve asil ailelerinin hanımları da iş başa düştü, bugün bizler de bir şeyler yapabiliriz diyerek hemen hastanelere koşuştular. Hilali Ahmer, yani o günkü Kızılay, Müdafaa-i Milliye ve Donanma Cemiyeti gibi gönüllü kurumların kadın kolları üyeleri olan bu hasbi kadınlar günler boyunca bitkisiz ve uykun vaziyette yaralılarla ilgilenip tarihin yazmaktan aciz olduğu muazzam bir fedakarlık örneği gösterdiler. Devletin ileri gelenleri bunca emek karşılığında bu fedakar hanımlara bir şeyler vermek istediler. Fakat kabul ettiremediler değerli dinleyiciler. Bütün bu fedakarlıklar yine karşılıksız kalmamalı, bunlara bir şeyler verilmeliydi. Bunun üzerine düşündüler. Esir İngiliz tüfeklerinin namluları kesilip üzerine Yadigar-ı Cihadiye, yani savaş yadigarı yazılı demirden özel yüzükler yaptırılıp emeği geçen bu fedakar hanımlara bir teşekkür hatırası olarak takdim ettiler. Aziz dostlar, savaşın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de sıcak yaz aylarında her yeri kaplayan sineklerdi. Siperlerin her yanı milyonlarca sinekten kara bir kütle kaplıydı. Sineksiz bir şey yemek mümkün değildi. Sinekler ağzın kenarlarında, yaraların, çıbanların üzerindeydi. Vücudun herhangi bir şekilde bir tarafı açıldığında hemen sinekler kaplıyordu. Çok affedersiniz, bit başlı başına bir sorundu ve hiçbir şekilde önlenemiyordu. Koca Seyit'in arkadaşı Nideli Ali hatıratını da anlatıyor ki değerli dinleyiciler, çok affedersiniz şöyle sakalımı bir sıvazlıyordum diyor, sapır sapır bit dökülüyordu. İşte bu şartlarda savaşıyorlardı. İşte bu bit ısırıkları rahatsız edici bir şekilde bütün vücudu iltihaplandırıyordu. Sebze eksikliğinden dolayı kolların ve ellerin derisi beyazlaşıyor, vitaminsizlikten hemen hemen her yara iltihap kapıyordu. Ağrılı ve ateşli çıbanlar askerlere aylarca ızdırap veriyordu. Bu çıbanlar açıldığında da yine binlerce sinek hemen hücum ediyordu. Yaz ayları böyle sıkıntılı olurken kış ayları da ayrı bir sıkıntıydı. Yağmurlar yağmaya başlayınca siperlerin içindeki çamurlar donmuştu. İlyas burnunda sabah ellerinde tüfekleriyle ayakta donmuş birçok nöbetçi görüldü. Yüzlerce asker yarı bellerine kadar gelen çamurlar içinde beklerken donup kaldılar. Sıcak mevsimde sıhhati bozulan erat üzerinde soğuk daha kötü bir tesir yapmıştı. Donmalar o kadar çoğaldı ki 86. Tugay harp haricine çıktı. Bütün Sulva Ovası sahile giden hastalarla doldu. Yolda yıkılıp kalan anında donuyordu. Biz bunları Sarıkamış'ta hatırlıyoruz ama Çanakkale'nin de böyle bir yönü var değerli dinleyiciler. Sadece biz değil, karşı tarafta aynı şeyle karşı karşıyaydı. Anzak askerleri de soğuktan donma tesiriyle adeta düşünemez hale geliyor. Soğuğun şiddetinden uyuşmuş, sersemlemiş olarak siperlerinden sürüklenerek aşağı iniyor, sahile doğru ilerliyorlardı. Ne işitebiliyorlar ne konuşabiliyorlardı. Birçoğun elleri ayakları donmuştu. Çoğu kollarını ve ayaklarını kaybettiler. Bazısı da değerli dinleyiciler, aklını yitirdiler. Fakat değerli dinleyiciler, savaşın en ağır bedelini ödeyenlerden biri de tabiplerdi doktorlardı. Günlerce gözlerini kırpmadan masanın üstünde birbiri ardına yatırılan Mehmetçiklere hizmet etmeye çalışıyorlardı. Ama günler boyunca uykusuzluktan ve açlıktan dolayı takatsız düşüp o tabipler bayılıyorlardı değerli dinleyiciler. Şu hatıra bana Çanakkale Savaşları içerisinde en tesir eden hatıralardan bir tanesidir değerli dinleyiciler. Onu sizinle paylaşmak isterim. Her gün binlerce yaralı getiriliyordu doktorların bulundukları yerlere. Adeta sedyecilerin elleri yaralı taşımaktan nasır bağlamıştı değerli dinleyiciler. Uçsuz bucaksız her taraf bütün vadi yaralılarla dolu. Doktorlar öylesine perişanlar ki bütün psikolojiler allak bullak olmuş. Sedyecilerin önüne getirdikleri yaralıların, Mehmetçiklerin yüzlerine bakamıyorlar. Çünkü zavallı Mehmetçikler acıdan, ızdıraptan inim inim inlerken onların yüzlerine bakmak doktorları perişan ediyordu. Onlar da artık kendilerine göre bir metotlar bulmuşlardı. Önüne getiren yaralıya sadece yarasına bakıyor, kolunu kaldırıp koluyla Mehmetçiğin yüzünü görmemeye çalışıyordu. Böylece sedyeciler önüne bir yaralı getirdiğinde sadece Mehmetçiğin yarasına bakıyordu. Baktıktan sonra ağzından tipik şu iki ifade dökülüyordu. Ya kaldırın diyordu veya içeri alın. Kaldırın demek değerli dinleyiciler şu anlama geliyordu. Yani bunu alıp bir yere bırakın. Çünkü bunu tedavisi imkansız. Bunun artık şehit olma vakti gelmiş. Bununla vakit kaybedemem demektir. Kaldırın anlamı odur. Ve sedyeciler hemen Mehmetçiği kaldırıyorlar. O Ağustos sıcaklarında herhangi bir yere bırakıyorlar. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi o Mehmetçiklerin yaralarına bir anda binlerce sinek üşüşüyor ve yaralara kurt bırakıyor ve Mehmetçikler inleye inleye şehadeti yudumluyorlardı. Aradan bazı kurtulma imkanı olan yaralılar geliyordu. O yaralılarda elde çok az morfin bulunduğundan dolayı acıları dinmesi açısından, azalması açısından onlara morfin şırınga ediliyor ve onlara içeri alın tabiri kullanılıyordu. Yani onu içeride ameliyata alacağım, onun belki kurtulma şansı vardır. İşte her gün buna benzer şekilde devam ediyor değerli dinleyiciler. Bir gün o aziz doktorlarımızın bir tanesinin önüne bir yaralı getirdiler. Doktorumuz diğer yaralı Mehmetçiklere yaptığı gibi kolunu kaldırdı ve Mehmetçiğin yüzüne hiç bakmadı. Sadece yarasına baktı. Yarası çok ağırdı çünkü midesi şarapnel parçalarıyla çok kötü yaralanmıştı. Yani kurtulma şansı yoktu. Bunun üzerine doktor diğerlerine dediği gibi ona da aynı şeyi söyledi. Sedyecilere kaldırın dedi. Sedyeciler Mehmetçiği tam kaldıracaklardı ki ölmek üzere olan Mehmetçiğin dudaklarından zar zor şu kelimeler döküldü. Baba, baba beni tanımadın mı baba dedi. Doktor adeta donup kalmıştı. Birden elini bir indirdi. Mehmetçiğin yüzüne baktı. Gördü, biricik oğluydu. Ciğerparesiydi. Siz olsanız ne yaparsınız değerli dinleyiciler? Önünüze gelenin evladınız olduğunu görüyorsunuz. Ve onun ölmek üzere olduğunu da görüyorsunuz. Ama bir tarafta da sırada bekleyen binlerce anne babanın da evladı var. O içi kan ağlaya ağlaya aziz doktor kendi evladına birazcık torpil geçiyor ve sedyecilere diyor ki alın bunu gölge bir yere kaldırın değerli dinleyiciler. Hakikaten Çanakkale bedeli çok ağır olan bir savaştır değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler işte Çanakkale böyle bin bir zorluklarla içinde gerçekten göz göze diş dişe amansız mücadelelerin verildiği, oluk oluk kanların aktığı, öbek öbek ceset tarlaların oluştuğu bir savaştır. Seddülbahir'de, Kumkale'de, Arıburnu'nda, Kitre'de, Zığındere'de, Kerevizdere'de, Kanlısırt'ta, Conk Bayırı'nda nice böyle kanlı boğuşmalar yaşanmış ve tarih nice unutulmaz destanları hafızasına kaydetmiştir. Kıymetli dinleyiciler, tarihte iki türlü millet vardır. Tarih yapan milletler ve tarih yazan milletler. Biz dünya sahnesine çıktığımızdan beri hep tarih yapmışızdır. Onu yazmasını hep başkalarına bırakmışızdır. Çanakkale'de de böyle olmuştur. İşte bakın bu savaşta da bir kolunu kaybeden Fransız generali Gouraud, gördüğü bir manzara karşısında Türkler olan hayranlığını şöyle ifade ediyor. Diyor ki, savaş sahrasında dövüş bitmişti. Yaralılar ve ölüler arasında dolaşıyorduk. Ateşkes ilan edilmişti. Az evvel Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye savaşıp ağır zayiatlar vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor. Bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Gördüğüme inanamadım, hemen bir tercüman çağırdım ve sordum. Niçin dedim öldürmek istediğin düşmana yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi. Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadının resmini çıkardı. Bir şeyler söyledi ama anlamadım. Ama fotoğrafa bakınca anladım ki o onun annesiydi. Sonra düşündüm, benim kimim kimsem yok. İstedim ki hiç olmazsa onun yarasını tedavi edeyim, kurtulsun da anasına kavuşsun dedim diyor. Bu asil duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk askerinin yakasını açtı. Aman Allah'ım, o oradan gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı ve bu yarasına bir ot tıkamıştı. Az sonra ikisi de öldüler diyor Fransız generali Gouraud değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Çanakkale bir destanlar savaşıdır. Bir kahramanlıklar, bir er oğlu erler, bir yiğitler savaşıdır. Tarihin hafızasına kaydettiği bu kahramanlık destanlarından bir tanesi de buram buram asr-ı saadetin kokusunu duyuran ve tarihte bir defa tekerrür ettiğini gösteren apayrı bir destanlar manzumesidir. 21. Alay'ın 1. Bölük Komutanı Albay Sahip Avcı anlatıyor. Diyor ki, Çanakkale Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği, Mehmetçiklerin Allah Allah nidaları ile yeri göğü inlettiği o günlerin birinde Albay Sahip yanında bir ayak sesi duyar. Geriye dönüp baktığında Ali Çavuş'la yüz yüze gelir. Gerisini Albay Sahip şöyle anlatıyor. Diyor ki, sapsarı olmuş yüzünde müthiş bir ızdırap okunuyordu. Daha neyim var demeye kalmadan o, her şeyi anlatmaya yetecek olan kolunu gösterdi. Dehşetle ürpermiştim. Çünkü sağ kolu bileğinin dört parmak kadar üstünden aldığı bir isabetle hemen hemen tamamen kopacak hale gelmişti. Eli yere düşmekten ancak zayıf bir parçası alıkoymaktaydı. Ali Çavuş dişlerini sıkarak ızdırabını yenmeye çalışıyordu. Sağ elindeki çakıyı uzatarak, ''Şunu kesiver komutanım.'' dedi. Adeta tırnağını kesmesini istercesine. Bu üç kelimelik cümle öyle müthiş bir istek, öyle bir mecburiyet ifade ediyordu ki gayri ihtiyari çakıyı alarak derinin ucundaki sallanan eli koldan ayırıverdim. Bu tüyler ürperten manzara karşısında bir şey söylemek olmak için ''Üzülme Ali Çavuş.'' dedim. ''Allah vücuduna sağlık versin.'' Hiçbir kalemin ifade edemeyeceği bir yiğitlikte bu er oğlu er, bir kopan koluna baktı, bir de ileride savaşan arkadaşlarına baktı ve derin bir ah çekti. Birdenbire doğruldu ve sert bir hareketle kopan kolunu öbür eliyle tuttuğu gibi fırlatıp attı ve zararı yok dedi. Millet sağ olsun bana bir kol da yeter dedi ve süratle savaş cehenneminin içinde doğru kaybolup gitti. Ali Çavuş yalnız elini değil, çok geçmeden de terü taze hayatını da mukaddesleri uğrunda Allah'ını armağan etmişti. Kıymetli dinleyiciler, Mehmetçik Çanakkale'de göğsünü siper ederek yine namusunu çiğnetmedi ve hak ettiği şekilde gökten ecdad öperek o pakatını öptü ve Çanakkale geçilmedi. Hristiyan Avrupa Müslüman Türk'ten beklemediği ummadığı bir tokat yedi. 3 ay içinde koca Rumeli'yi kaybeden yılgın Türk ordusu bir defa daha kendini ispat ederek dünyanın en üstün kuvvetlerini yüz kere ederek tarihin rotasını değiştirdi. Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedişinin rövanşını almak üzere gelen müttefikler mağrur bir şekilde geldikleri Çanakkale'den tarihin utancını yüzlerinde taşıyarak süklüm püklüm geri döndüler. Aziz dinleyiciler, Çanakkale ardında büyük bir gururla birlikte ödenen ağır bir bedelin tortusunu, hüznünü de bıraktı. Anadolu adeta dullar ve yetimler yurduna döndü. Gazeteci yazar Gürbüz Azak Bey'den nakledeceğim şu hatıra bile başlı başına o günkü durumu özetlemeye yeterlidir. Diyor ki Gürbüz Azak, ninem bir Çanakkale şehidinin hanımıydı. O sebeple mahallede çok hürmet görürdü. Çünkü benim çocukluk yıllarımda Anadolu'da şehit eşi olmak, hele Çanakkale'de şehidini eşi olmak çok itibarlı bir makama mazhar olmak demekti. Tabii şehit eşi olarak ninem tek değildi. Çevremizde onun gibi daha 15-20 hanımefendi vardı. O hanımefendiler merhamet medeniyetinin, İslam'ın canlı delilleriydiler. Onlar düğünlere bile ağlamak için giderlerdi. Düğünlerde çalan gırnatıcı Ali'ye "Çal Ali çal" derlerdi. "Çal da bir güzel ağlayalım" derlerdi. Onların doyasıya güldüklerini, hele hele kahkaha attıklarını hiç görmedim ben. Her ses onların ancak hüznünü bereketlendirirdi. Gözleri yaşlı bir nesildi o güzel nineler. Okuma yazması olmayan o güzel gönüllü kadınların üzerimdeki tesiri çok büyüktür, diyor Gürbüz Azak Bey değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, yakın tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı, bünyesinde paha biçilmez kıymetler barındıran çok önemli bir tarih hazinesidir. Bize biçilen kefeni yırtmak için bedenlerini feda edip korkusuzca ölüme yürüyenlerin destanı olan Çanakkale Savaşı, elde edilen tabii sonuçlarının dışında milletimizin tarihini alabildiğine zenginleştirmiş ve insanımızın kendine has bir takım özelliklerinin yeniden hatırlanmasına vesile olmuştur. Savaşın cereyan şekli, ortaya konulan stratejiler unutulmaya yüz tutsa da milli karakterimizin tezahürü olan kahramanlık, fedakarlık, diyargamlık gibi erdemler hep hatırlana gelmiş ve milletin hafızasında yer edip gönüllerinde taht kurmuştur. Adını Mehmetçik olarak sembolleştirdiğimiz bu gözü pek yiğitler, insanoğlu bir gayretle yaşama azmi ve kararlılığı sergileyip Çanakkale yangınını pahalı bir malzemeyle, yani kanlarıyla söndürmüşlerdir. Çanakkale, zeka ve akılla birlikte bulunan cesaret demek olan bir şehamet destanıdır. Bu muhteşem zaferi tarif edecek tek kelime budur: şehamet. Çünkü Anadolu evlatları o yarımadada kanlı ölüm ile şanlı hayat arasında tarifi imkansız bir varoluş müdafaası ortaya koymuşlardır. O er oğlu erler, Osmanlı'nın son kalesi Çanakkale'de bir fazilet, haysiyet, namus ve tarih için gök ekinler gibi biçilerek birer birer şehadete ermişlerdir. Bedeli kanla satın alınan bu topraklarda bugün alabildiğine özgür bir hayat süren bizlere düşen de onların kan borçlarını ödemek için bu destansı diriliş öyküsünü ruhlarımızda her daim canlı tutmak ve bu öykünün kahramanlarını temsil ettiği değerleriyle kendimize model almak olmalıdır. Eğer biz bu vefayı göstermez ve Çanakkale vakasının modası geçmiş gerçekler diye tarihin tozlu sayfalarını hapsedersek, geleceğimizi emanet edeceğimiz yeni nesiller aradıkları modelleri gazete sayfaları ve televizyon ekranlarındaki sahte kahramanlar arasında aramaya devam edeceklerdir. Bundan dolayı aziz dinleyiciler, Çanakkale çok önemlidir. Tarihinde Çanakkale gibi bir sayfaya sahip olmak büyük bir onurdur ve bu onur her millete nasip olmaz. Onun içindir ki şerefli köklerimizle bağımızı canlı tutmamıza yardımcı olan yakın tarihin bu en önemli zaferini ve bu zaferi kazandıran dinamikleri asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Neye rağmen unutturmamalıyız? Unutturmak isteyenlerin özel gayretlerine rağmen unutmamalıyız. Millete, milletin değerleriyle barışık olmayanlara rağmen unutturmamalıyız. Milletin kendi değerleriyle barışık olmasını kendileri için tehlike görenlere rağmen unutturmamalıyız. İşte bunun için bilmeliyiz ki hamaset edebiyatı diye aşağılayıp insanımızı tarihinden soğutanlar bu millete çok büyük bir kötülük yapmaktadırlar. İşte bunun için bilmeliyiz ki aziz dinleyiciler, Osmanlı İslam milletinin ve medeniyetinin yok edilme harekatının en son savaşı olan Çanakkale'deki imanı, cihadı, şehadet ruhunu hurafe diye yaftalayarak ruhsuz bir Çanakkale söylemini bu millete dayatmaya çalışanlar, böyle yapmakla yedi düvelin savaşarak yapamadığını onların dümen suyuna girerek yapmış olmaktadırlar. İşte bunun için bilmeliyiz ki aralarında Çanakkale şehitlerinin anneler gibi tesettürlü hanımların da bulunduğu insanların şehit dedelerinin kabirlerini ziyaret ederek onların ruhlarına Kur'an okumalarından rahatsız olup irtica turizmi diye başlıklar atan kökleriyle problemi olan insanlardır. İşte bunun için bilmeliyiz ki bütün kalıcı ve sağlam şeyler köklü olanlardır. Kök ne kadar derinse gövde o kadar sağlıklı ve meyveler de o derece verimlidir. Köksüz olanlar ise ancak öksüz olanlardır aziz dinleyiciler. İşte bunun için bilmeliyiz ki her yılın 25 Nisan'ında dünyanın öbür ucundan gelip şafak ayini yapan Anzaklar kadar mukaddeslerine sahip olma yürekliliği göstermeyenler bu tarihi mirasa hak edemezler ve çağıl çağıl akan bu bereketli kaynaktan hiçbir şekilde istifade edemezler. Evet, tarih geçmişe dönük bir disiplin olmakla birlikte insanın gözünün görme derecesine göre geleceği aydınlatan bir projektördür. Çanakkale gerçeğine geçmişte olmuş bitmiş donuk bir hadise nazarıyla bakamayız. Dün Çanakkale geçilmez deyip kanları pahasına asil bir duruş sergileyen vatan evlatlarının torunları olan bizler, bugün yeni Çanakkale'lerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek durumundayız. Dün toplarıyla, tüfekleriyle gelen batılı istilacı güçler, bugün kültürleriyle, sanatlarıyla, modalarıyla, bankalarıyla, şirketleriyle, hasılı ekonomileriyle sınırlarımıza dayanmışlardır. Ve hiçbir dirençle karşılaşmadan ülkemizin her karış toprağını pasaportsuz olarak dolaşabilmektedirler değerli dinleyiciler. Sadece anlatacağım şu anekdot bile değerli dinleyiciler, bugünün Çanakkale savaşlarının nasıl yapıldığını anlamanız açısından çok manidardır. Bundan birkaç yıl önce Atapazarı Hendek'e uluslararası bir şirket geldi ve bölgedeki bütün arazileri kiraladılar. Oradaki tarlaların sahibi diyor ki, ben de tarlamı kiraya verdim çünkü iyi para verdiler. Hatta adamların firmasında çalışmaya başladım çünkü iyi ücret veriyorlardı. Ve hayat böyle mutlu bir şekilde devam ederken aradan 3 yıl sonra bir anda bu şirket bütün aparatlarını topladı ve kaçıp gitti. Gitmeyin etmeyin dedik ama dinlemediler. Yapacak bir şey yoktu. Tarlalar yine bize kalmıştı ve kendi tarlalarımızı tekrar ekmeye başladık. Ektik bir şey çıkmadı. Tekrar ektik yine bir şey çıkmadı. Tekrar ektik yine bir şey çıkmadı. Çünkü değerli dinleyiciler, toprak aşırı sulama ve kimyasallarla kullanılamayacak hale gelmişti. İşte değerli dinleyiciler, bugünün Çanakkale savaşları böyle cereyan ediyor. Aziz dostlar, o zaman kursağında bu toprakların lokması bulunan her Türkiye sevdalısının şu soruları kendisine sorması gerekiyor. Bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor. Dün işgal güçlerince alabildiğine geniş imkanlarına rağmen Çanakkale'yi geçemeyenler, bugün aynı insanlar hayat tarzlarıyla, felsefeleriyle, modalarıyla, dünya görüşleriyle Çanakkale'yi geçmişler midir? Bu soruyu soruyorum ben. Peki bugünün savaşları hangi platformlarda yapılmaktadır? Ve bugünün savaşlarının silahları nedir? Bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor. Efendimizin düşmanın silahıyla silahlanın hadisi şerifi mucibince millet olarak bu savaşlar için yeterli donanıma sahip miyiz? Bunun üzerine kafa yormak durumundayız. Silahlardan daha da önemlisi, bugünün savaşları için gerekli altyapıya sahip iyi eğitilmiş nitelikli beşeri sermayemiz yeterli midir? Bunların da ötesinde bugünün düşmanları kimlerdir? Asıl düşman içimizde midir yoksa dışımızda mıdır? Cehalet, ihtilaf, yoksulluk gibi temel düşmanlarımızı alt etmeden dış düşmanlarla baş edebilir miyiz? Dünün savaşlarını kazanmak için cephelerde gösterdiğimiz fıtri kahramanlık bugünün savaşlarını kazanmak için yeterli midir? Yoksa bugünün kahramanlık kriterleri değişmiş midir? Dün Çanakkale Savaşı'ndan yüzümüzün akıyla çıkarken Laz Mehmet'le Kürt Hasan'ın, Çerkez Mustafa ile Arnavut Kamil'in, Arap Tarık'la Boşnak Selim'in yürekleri toplu atıyordu. Yürekleri toplu attığından dolayı top ve tüfekler onları sindirememişti. Vahdet şuurunun bereketiyle böylesi ayan beyan ortadayken bugünün Mehmetleri, Hasanları, Mustafaları aynı şuuru sergileyebiliyorlar mı? Bunun üzerine düşünmek durumundayız değerli dinleyiciler. Bizi birbirimizle perçinleyip ileriye doğru yapacağımız hamlenin enerjisini kazandırması gereken Çanakkale zaferinden doğru bir şekilde istifade ediyor muyuz? Yoksa şahıslara takılarak bu büyük destanı ideolojilerimize kurban mı ediyoruz? Edebi metinlerden özgün tarihi eserlere, ilmi makalelerden nitelikli filmlere kadar bu tarihi mirası aydınlatıp canlı tutma adına yeni şeyler ortaya koyma gayreti içinde miyiz? Yoksa akıl almaz bir vurdum duymazlığımızla böylesine zengin mirasın yoksul miras yedileri gibi davranmaya devam ediyor muyuz? Bu büyük zaferi kazandıran ruhu kavrayabildik mi? Ve bugünün nesillerinde Çanakkale'leri savunabilecek o ruh mevcut mudur? Değilse o ruhu kazanmak için elimizi taşın altına koyduk mu? Mehmetçiğin atalarından tevarüs ederek hayata geçirdiği değerler manzumesi dün 72 milleti kendine cezbetmişti. Aynı evrensel değerlerin bugünün hasta dünyasına ilaç olabileceğine inanıyor muyuz? İnanıyorsak bunu dünya kamuoyuna nasıl ve hangi vasıtalarla takdim etme gayreti içindeyiz? Aziz dinleyiciler, bugün hür bir bayrağın altında güven ve huzur içinde nefes alıp veren bizler, bu ülkenin makus talihini değiştirme adına bu sorulara kafa yorabiliyor, cevaplar alabiliyor, çözümler düşünebiliyor ve bunun için alın teri, yürek teri ve zihin teri dökme cesaret ve iradesini gösterebiliyorsak, bu topraklar için toprağa düşenlerin ruhlarının şad olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Ama bunu yapamıyor isek, hakikaten şu anda üzerine oturduğumuz coğrafyaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirebiliyor muyuz, getiremiyor muyuz? Bu soru bizi rahatsız etmelidir. Kıymetli dinleyiciler, 5 programdır Çanakkale'yi anlatmaya çalıştık ama 5 programı sığdırmak mümkün değildi. Ama diğer konularımızın geri kalmaması sadedinde burada noktayı koymuş oluyoruz. Haftaya inşallah farklı bir konuda buluşmak ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.